Ayrım 19.
A. Efsane konulu türküler. B. Bölgelere ya da bireylere özgü konuları olan türküler. C. Tarihlik konuları olan türküler. B. Bölümünün çeşitlenmeleri. 4. İş türküleri. 5. Tören türküleri. A. Bayram türküleri. B. Düğün türküleri. C. Dinlik ve mezheplik törenlere değgin türküler. C. Ağıt töreninde söylenen türküler. 6. Oyun ve dans türküleri. A. Çocuk oyunlarında söylenenler. B. Büyüklerin oyunlarında söylenenler. A bölümündeki 3 çeşit türkünün metninde geliştirilen konu ile belirlenirler. Türkünün içeriği ile gördüğü iş, söylenmesini şartlandıran vesile ayrı ayrı gösterilemez. Birbirinden ayrı düşünülemez niteliktedir bunlarda. Bir örnekle bu düşünceyi belirtelim. Bir gurbet türküsü yalnız kişinin gurbete çıktığı belli bir anda ya da gurbete çıkması üzerine geride kalanlarca belli bir yerde, belli bir zamanda söylenmez. Ancak gurbet duygusunu anlatmak için ve türlü vesilelerle söylendiği zaman dinleyenleri ve de söyleyeni bu özel anlamı ile duygulandırmaya yarar o. B bölümündeki 3 çeşitte ise metinlerdeki konunun hemen hemen hiç önemi yoktur. Türküleri söylenmelerine vesile olan olgular şartlandırır. Örneğin bir dans türküsünün sözleri ayrılık ya da sevda duygularını dile getirebilir. Güldürü ya da taşlama anlamı taşıyabilir. O temposu ile ve belli bir oyun oynanırken söylendiği için oyun türküsü olmuştur. Soru 76. Konularına göre kümelenen türkülerin çeşitlerinden her birinin özel nitelikleri nelerdir? Lirik kelimesiyle nitelediğimiz türküleri, düzeninde söyleyenin de başlıca amacı dert, acı, sevinç, umut duygularını en yoğun bir şiir anlatımı ile dile getirerek, içlenmek, duygulandırıp içlendirmektir. Bu türkülerin metinlerinde güzel hayaller, çağrışımlar, semboller, üslupta başarı özenmeleri ağır basar. Ninniler bir bakıma iş türküleri de sayılabilir. Anneler çocuğu uyutmak için çağırdıkları ninniyi belli bir tempoya uydurarak bir iş yapıyor demektir. Ağıtlar da hem A bölümünde lirik türküler hem de B bölümünde tören türküleri arasında yer alabilirler. Bu iki çeşidin yani ninnilerle ağıtların metinlerinde oldukça önemli boyutta bir şiir içeriği bulunduğu, sağlam tutarlı bir yapıları olduğu zaman onları lirik türküler içinde inceleyebiliriz. Bu gibi hallerde ninniler de ağıtlar da gördükleri işle bağlarını koparmışlardır. Söz konusu olan iş ya da törenden bağımsız olarak da ağızdan ağıza dolaşırlar. Kozanoğlu ağıdı, taş bebek ve boş beşik ninnileri bu dönüşümlere iyi örnekler olarak gösterilebilir. Gurbet ve ayrılık türküleri deyince hem gurbettekilerin ağzından hem de geride kalıp bekleyenlerin ağzından söylenen türküler anlaşılmalıdır. Bekleyen çoğu zaman gidenin karısıdır, nişanlısıdır. Kimi zaman da anası, babası, kardeşidir. Yukarı Fırat Vadisi'nin küçük kasabası Eğin'in türküleri bu çeşidin en güzel örnekleridir. Asker türküleri de konuşan kişiye göre aynı deyiş özelliğini taşırlar. Kimi metinler askerin ağzından söylenmiştir. Kimisi de köydekilerin duygularını dile getirmiştir. Taşlama türkülerinde belli bir kişiye yöneltilmiş düşmanlık duyguları ile sert sövgüler dile getirildiği kadar somut bir olgudan, bir olaydan hareket edilerek bir kurulun, bir düzenin yerilmesi de yapılır. Bunların yergisine kendisine koca olamayacak yaşta bir çocuğa zorla verilmiş genç kızın ağzından yakılmış, ben güzeli bir çocuğa verdiler, verdiler de günahıma girdiler. Bağlamalı ünlü türkü belirgin bir örnek olarak gösterilebilir. Fransız sözlü geleneğinde aynı konuyu işlemiş bir türküye rastlıyoruz. Adı bazı yerlerde Küçük Kocanın Türküsü. La Chanson du Petit Mari, kimi yerlerde de Dengini Bulmamış Kızın Türküsü. La Chanson Mal Marie'dir. Bu kümedeki türlerin kimileri de tam anlamıyla sert bir yergi olmayıp hafiften alay şaka edası taşır. Amacı gülünç olan kişileri ya da olayları dile düşürüp etrafı eğlendirmektir. Ama bu çeşit türkülerin bile içinden çıktığı ortamın yoksulluğunu şaka yolla anlattığı zaman oldukça buruk bir tadı vardır. Sevgili horozunu çalanlara ilenen fukaranın ağzından yakılmış. Bülbülüm bir kuşum civcilim, civcili cohcoh, al horozum nic oldu. Bağlamalı horoz ağıdı bu tip türkülere bir örnektir. Bu çeşitten birçok konuları türkülerle tekerlemeler ortaklaşa paylaşırlar. Anlatı türküleri söz konusu olunca Türk halk şiirinin ana özelliklerinden birini belirtmek gerekir. Aşık şiirinde olduğu gibi halk türküsünde de belli bir metnin bölümleri arasında düşünce bağlantısı ve konu birliği aranmaz. Bentler kim zaman dizeler bile birbirine içten sıkı bir anlam bağı ile değil, mekanik bir şekilde bağlanmışlardır. Konunun gelişmesi bakımından da birbirinden bağımsız olabilirler. Düzende uyulması gereken tek kural, bütün bir düşünceler ve hayaller çağrışımını harekete getirecek olan dize sonu uyaklarının ya da dize başı uyaklarının aliterasyon ve ses tekrarlamalarının yerli yerinde kullanılmasıdır. Bu çağrışım kimi zaman tamamıyla mekaniktir ama kimi zaman da ustasına düşünce, kelimelerin iç ilişkilerinden, anlam özelliklerinden doğmadır ve duyguları, hayalleri uyandırmada çok verimli ve başarılı olur. Anlatı türküleri sözlü gelenekteki halk şiirinin bu genel kuralı dışına çıkmaz. Bunun için de bu türkülerde anlatı çoğu kez tutarsız ve bulanıktır. Alışılmadık, beklenmedik düşüncelerle gözlemler ya da olaylar ortaya sürülerek anlatı düzeni sık sık bozulur. Mantığa uygun bir anlatı düzeni ve sırası bulunmadığı için türkücünün bentleri keyfinin istediği gibi sıralaması mümkündür. Ve türküyü söyleyen gibi ilk yakanda çoğu kez böyle davrandığı için belli belirsiz izler sayesinde sezilen olaylar zincirinin tersine çevrildiği, zaman bakımından sonra söylenmesi gereken bir olayın başta söylendiği olur. Türkünün anlatı sürekliliğini ve aydınlığını aksatan bu niteliğini göz önünde tutan türkücü, türküsünde sözü edilen olaylar üzerinde dinleyicilerin de bilgi edinmek istediklerini sezerse, türküden önce konuşma diliyle bir giriş yapar. Türkünün hangi şartlar içinde meydana geldiğini haber verir. Onda anıştırılan macerayı kısaca anlatır. Kişileri tanıtır, biliyorsa olayın geçtiği yeri ve zamanı bildirir. Türkünün zamanı diye gösterilen tarih elbette çoğu kez yaklaşık bir tarihtir. Kimi de olay için herhangi bir tarih verilmez. Çok eskiden deyip geçiştirilir. Özellikle efsanelere değgin türküler bir tarihe bağlanmaz. Buna karşılık çoğu kez belli bir yerle ilgili gösterilir. Bir türkünün anlattığı efsaneyi her bölge, her kasaba, her köy kendine mal etmeye eğilimlidir. Ama bu tipteki türkülerden çoğu, çeşitli bölgelerden derlenen varyantlarının tanıklığından da anlaşılacağı gibi yurt ölçüsünde yaygındır. Ünlü tarihlik kişileri, olayları dile getiren türkülerde aşağı yukarı konuları efsane olan türkülere benzerler bu son nitelikleriyle. Kahramanları iyice bilinen, belli bir yerin malı olan türkülere gelince, örneğin Çakırcalı üzerine yakılmış türküler. Bunların da halk şiirinin ortak hazinesinden bir takım hazır söz kalıplarını, hatta kimi bentleri olduğu gibi aldıkları görülmüştür. Bu olgu üzerinde aşağıda duracağız. Soru 77. Söylendikleri yerlere göre kümelenen türkülerin özellikleri nelerdir? Yukarıda B bölümünün yani vazifeleri yönünden kümelenmiş türkülerin genel niteliklerini belirtirken söylediğimiz gibi, iş türkülerinin metinlerinde görülen işin söz konusu edilmesini beklemek yersiz olur. İçerik bakımından herhangi türden ve çeşitten olursa olsun, herhangi bir metin iş türküsünün gereci olarak kullanılabilir. Bu türkülerin asıl özelliği, onların söylenmesine vesile olan iş, bununla ilişkili hareketler, türkünün bu işe ve işin gerektirdiği hareketlere uyan ezgisi, ahengi, usulü, türkünün bağlanmasına katılan kelimeler ya da söz kalıpları, belli yerlerindeki ünleniş ve bağrışmalardır. Türkiye çeşit niteliğini bu öğeler sağlar. Anadolu sözlü geleneğinde iş türkülerine belirgin örnek diye gösterebileceğimiz metinler pek azdır. Doğu Anadolu'da çift sürülürken söylenen horovellerle gemicilerin heyamolaları gibi. Ama toplu olarak yapılan birçok işlerde türkü söylemek göreneği yaygındır ve bunların çoğu kadın topluluklarının geleneklerinde yer alır. Bulgur çekme, dibek dövme, ekim biçme, fındık toplama ve ayıklama Karadeniz bölgesinde. Güneydoğu'da komşuların bir arada çiğ köfte hazırlamaları gibi. Bazı tek başına yapılan işlere değgin türkülere de rastlanır. Teşi eşittir kirman türküsü, yayık dövme, un eleme türküleri gibi. Tören türkülerinin birçoğu da iş türkülerinin niteliğindedir. Yani içerikleri bağlı oldukları törenle herhangi bir ilişki göstermezler. Bununla beraber düğün türkülerinin bir bölüğünde, örneğin kına yakma töreni sırasında söylenenlerde, törenle ilgili konular üzerinde durulur. Türküyü söyleyen kadın, yakınlarının ağzından geline seslenir. Kızın evini bırakıp gitmesinden duyulan acıyı anlatır. Kocasının evindekileri memnun etmek için neler yapması gerektiğini bildiren öğütler verir ve benzeri. Ağıtlarda da aynı söyleyiş özelliklerine rastlarız. Metinde ağıda konu olan kişiyle anası, babası, yakınları konuşturulup duyguları dile getirilir. Yani ağıtların da yukarıda değindiğimiz düğün türküleri gibi bağlı oldukları törenle ilgili belirli içerikleri vardır. Ölüm geride kalanlarda ölümün yarattığı yas, dünyadan ayrılmak zorunda kalanın duyduğu acı. Ağıt kanlı bir ölümden yakınıyorsa ya da özel nitelikte bir felaketi, afeti anlatıyorsa, dile getirdiği olaylara özgü öğelerle zenginleşir. Dini törenlere, mezhep tarikat kurumlarına bağlı ezgilere ve onlara koşulan şiirlere gelince, bunlar ilahiler, nefesler, demeler, hep adları belli halk ozanlarının yaratmalarıdır. Ama bu şiirlerin birçoğu zamanla geniş ölçüde değişikliklere uğrayarak folklorlaşırlar. Yukarıdan beri sözünü ettiğimiz halk türküleri gibi geleneğin ortak malı olurlar. İşte bunun içindir ki kesin olarak yaratıcısının kimliği bilinemeyen ve bu yönden de öteki türkülerden farkı kalmayan ilahilere tören türküleri arasında yer veriyoruz. Bu ilahilerin büyük bir bölüğü dinlik niteliklerini korumakla birlikte düğün, mektebe başlama, koç katımı, yağmur duası gibi doğrudan doğruya dinlik işlem ve görevlerin dışında kalan törenler süresinde söylenir. Bütün türküler halk müziği ile halk edebiyatı incelemelerinin ortak konusu olmak gerekir. Türkünün sözleri ezgisinden, ezgisi de sözlerinden ayrı düşünülemez. Oyun dans türküleri söz konusu olunca bu ortaklaşmada büyük pay halk müziğine düşer. Oyun havaları söz olmadan da işlerini görebilirler. Nitekim birçok hallerde oyuncular türkü söylemeden oynarlar. Çalgı ya da çalgılar yeter. Hele davullu zurnalı açık hava oyunlarında türkünün çağrılmasına zaten imkan yoktur. Ama kimi hallerde oyun havaları çalınırken türküsü de çağrılır. Çalgının bulunmadığı yerlerde insan sesi aletin yerini tutar. O zaman da türkü sözleriyle söylenir. Davul, zurna dışında müzik aletleriyle oynanan oyunlarda yer yer insan sesinin çalgıya eşlik ettiği olur. Kadın oyunlarında çoğu kez tek alet teftir. Onun görevi sadece oyunun temposunu belirlemektir. Bu oyunlar sözleriyle söylenen türküler olmadan düşünülemez. Oyun türkülerinin içerikleri herhangi bir özellik göstermezler. Bunların sözlerinde en çok rastlanan konu sevdadır. Tek tük bazı oyun türkülerinde doğrudan doğruya oyunla ilgili sözler bulunur. Bir kız alayındaki "Sekelim kızlar sekelim" gibi. Bazı oyunlar törenleri ya da işleri temsil ederler. Bir bakıma ve yapılarında onlara yaraşan hareketleri ve tempoları saklarlar. Bu türkülerin bazılarının sözlerinde taklit ettikleri işle, anıştırdıkları törenle ilgili konulara değindikleri olur. Aşağıda türkülerin biçimleri üzerinde durulurken onlardan örnekler verilecektir. Soru 78. Halk şiirinin düzenli ve düzensiz biçimleri nelerdir? Türkiye halk şiir geleneği ile Rumeli ve kimi yönleriyle Anadolu Osmanlı geleneğine bağlı Kırım, Azerbaycan, Türkmenistan halk şiirinde iki ana biçim vardır. 1. Koşma, 2. Mani. Bunlara aşık edebiyatı bölümünde soru 11, kısaca değinmiştik. Halk şiirinin hemen hemen bütün öteki biçimleri bu iki ana biçimden türemedir. Koşmada her dörtlükte dördüncü dizelerin uyakları aynıdır. Manilerde ise uyak bakımından bentler birbirinden bağımsız durumdadır. Maninin özel yapısı ve türkü dışındaki çeşitli kullanılışları aşağıda soru 79-80 ele alınacaktır. Biçimi ne olursa olsun bir türküyü belirleyen her şeyden önce onun ezgisidir. Müzik cümlesi türkünün metninde çeşitli değişikliklere meydan verebilir. A. Sözlü cümlenin genişlemesine yol açar. Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar. Anne benim sol böğrümde sancı var. Ben ölürsem benden daha genci var. Parçası sadece şiir yapısı olarak yukarıdaki biçimde 4 artı 4 artı 3. Ölçülü dizelerden meydana gelmişken dizelerin ikisi birinci ve üçüncü türkü ezgisine uyularak söylendiğinde şu biçimi alırlar. Uzun kavak ne bilem ne bilem gıcır gıcır gıcırdar. Ben ölürsem ne bilem ne bilem benden daha genci var. Yani ölçüsü 4 artı 3 artı 3 artı 4 artı 3 kalıbına dönüşür. B. 4 dizelik bent parçalanır. Son dizesini yitirir. Bu dizenin yerini önceki dizelerin nazım düzenine, prosodi, uymayan bağlama, eşittir nakarat, öğeleri alır. Kimi zaman bu bağlama sözleri ile eklendiği bendin anlamına bağlı bile değildir. Evlerinin önü iğde, iğdenin dalları yerde, benim yârim kara yerde, uyan alim, uyan da bir tanem sar beni. Evlerinin önü çardak, sol böğrümden girdi bıçak, beni vuran benden alçak, uyan alim, uyan da bir tanem sar beni. İlk bentte konuşan nişanlısı düğün günü öldürülmüş gelindir. İkinci bentte ise konuşan değişmiştir. Öldürülen delikanlı genç güvey Ali'dir ama bağlamanın sözleri aynı kalmıştır. Konuşmanın mantığına aykırı olarak gelinin öldürülen delikanlıya seslenişidir bunlar. C. 4 dizelik bent 2 dizesini yitirir. Türkü ya da bağlamasız söylenir. O zaman türküye koşulan sazın sözsüz ezgisi bağlamanın yerini tutar. Şu topal koşma örneğinde olduğu gibi. Sana öğreteyim dağdan aşmayı. Bir sen söyle, bir ben, topal koşmayı. C taksim 1. Ya da bağlama tam bir dize meydana getirmek için gerekli olan hece sayısını bulamamış söz öğelerinden, seslenme ve benzeri, ibarettir. Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim, eyvah. C taksim 11. Bağlamalar genellikle ezginin gereklerine uyarak meydana gelmişlerdir. Bağlamanın boyutu ünleme, sesleniş ve benzeri biçiminde birkaç kelime ile bir yahut daha fazla tam dize tutarı arasında değişir. Bağlama dizelerinin ölçüsü türkünün bendine uyabileceği gibi hece sayısı ondan az veya çok da olabilir. En sık rastlanan düzenli biçimleri sırasıyla gösterelim. A. 4 dizelik bentli türküler. 4. dize bağlama yerini tutar. 1. Bağlama her bentte tekrarlanır. İnce tütün kıyılacak, aman Kütahya'ya varılacak, aman parantez içinde. Kolcu da başı vurulacak, da parantez içinde. Beyler haberiniz olsun. Kütahya'nın köprüsü taştan, nın parantez içinde. Ah sen çıkardın beni baştan, ah parantez içinde. Hem anadan hem kardeştan, beyler haberiniz olsun. 2. Türkü kurala uygun bir koşmadır. Bentlerin dördüncü dizeleri anlam bakımından üçüncü dizeye hatta daha önceki dizelere de sıkı sıkıya bağlıdır. Ama sözleri her bentte değişir. Aşıkların koşmalarında bu biçime örnekler pek çoktur. Asıl halk türkülerinde o kadar sık rastlanmaz. Rastlananların hepsini teorik olarak bugün adı unutulmuş halk şairlerinin yaratması olup sonradan türküleşmiş yapıtlara çıkarabiliriz. Örnek olarak ünlü Ger Ali türküsünü verelim. Ger Ali'nin boyu serviden uzun, seyreder dağları yaz ile güzün. İzmir'in içinde balyozun kızın, sararım boynuma diyen Ger Ali. Kuyucak pınarı harlayıp akar, Ger Ali'nin kurşunu dağları yakar. Yığmışlar kumaşı şala kim bakar, dağları bedesten eden Ger Ali.